Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 21. ayrım. Sayfa No. 263. 4. Londra, İngiltere. Müfettiş Donald McCree çalışma odasının tüllerini aralayıp bulutlu havaya baktı. Birkaç günden beri fasılalarla yağan yağmur kesilmiş gibiydi. Uzun uzun bir meteoroloji uzmanı gibi bulutları inceledi, ağzındaki boş piposunu dişlerken. Sonra arkası dönmeden, ''Ne dersin Humphrey, maçı Arsenal alır mı?'' diye sordu. Mavin Humphrey Bennett gülümsedi. İngiltere'de haftanın en önemli olayı ve bütün Londra'nın tek ilgilendiği konu bugün oynanacak olan futbol maçıydı. ''Benim favorim Newcastle, efendim.'' dedi. ''Maça gidecek misin? İmkan bulursam efendim.'' Mavi konunun değişmesinden memnundu. Müfettiş birden geri döndü ve koltuğuna otururken Frankfurtlu meslektaşımızdan ne haber diye sordu. Tam bir turist gibi şehri dolaşıyor efendim ve sık sık da umumi kulübelerden telefon ediyor. Bu arada kaldığı oteli de iki kere arayıp kendisine bir mesaj bırakılıp bırakılmadığını sordu. Bırakılmış bir mesaj var mı? Yok efendim. Birisi aramış ama herhangi bir not bırakmamış. Tabii isim de vermemiş değil mi? Aynen öyle efendim. Ya Türk gazetecimiz? Şu anda sekreter kızın evindeler. Size verdiğimiz son rapordan başka bir değişiklik yok. Sanırım dışarıya çıkmayacaklar. Eve elleri kolları paketlerle dolu olarak dönmüşler. Hafta sonunu kızın evinde geçirecekler gibi görünüyor. Müfettiş piposunu ağzından çıkardı. Raporda başkaları tarafından takip edildiğine dair bir kayıt vardı. Yeni bir haber geldi mi? Hayır efendim. Canterbury'ye bir ekip daha yolladım. Kızın evinin etrafında 4 adamımız var. Onları da takipçisini de gözetliyoruz. Capshaw Hukuk Bürosu hakkındaki araştırmamız ne merkezde? Muavinin suratı gölgelendi. Bu biraz zaman alacağı benzer efendim. Size söylemiştim, bu büro çok güvenilir ve maruf bir firmadır. Uzun boylu araştırmamız gerekecek. Elinizi çabuk tutun Humphrey. Burnum kötü kokular alıyor. Bu işte bizzat sen ilgilen. MI5 ile irtibat kur ve bilgi iste. Olayın siyasi bir boyutu olduğunu mu düşünüyorsunuz? McCree hayretle muavinine baktı. Sen düşünmüyor musun? Bir İtalyan polisi öldürüldü. O da arkadaşı bir Alman polisi çıktı ve şimdi gazeteci sıfatıyla bir Türk etrafta dolaşıyor. Bakalım daha kimlerle karşılaşacağız. Üstelik bunlar tespit edebildiklerimiz. Birleşmiş Milletler'e döndük yahu. Emredersiniz efendim. MI5 ile temas kurarım. Müfettiş omurdandı. İyi olur Humphrey. Hem de derhal. Muavin odadan çıkarken final maçını kaçıracağından endişelenmeye başlamıştı. Betty ile Kenan öğle yemeğini mutfakta yediler. Kız yemek hazırlığı yaparken Kenan beraberinde getirdiği sarı dosyayı uzun uzun inceleme fırsatını bulmuştu. İsveç'te işlenmiş olmalıydı cinayet. Dosya muhtevasını Frankfurt'a fakslayacaktı. DTMT'nin bünyesinde Olaf Peterson adlı elemanı hatırlıyordu. Sapsarı saçlı, uzun boylu bir polisti. Tanışmamışlardı ama İsveçli memur toplantıda bir konuşma yapmıştı. İsveç'te yanılmıyorsa Sitt şimdiye kadar 3 kişi öldürmüştü. Bu ülke cinayet örgütünün en fazla şerrine uğramış memleketlerden biriydi. Kenan isimleri, tarihleri ve olayları aklında tutamamıştı ama memur Olaf Peterson bilgileri alınca merkeze çok bilgi verebilirdi. Dosya 1995 yılına aitti. Capshaw Hukuk Bürosu dosyaya infaz edilmiş ve işi bitmiş olarak arşivine kaldırmıştı. Kenan dosyayı inceledikten sonra ikinci kere Chadwick Oteli'ni aradı. Hans Milch yine otelde yoktu. Santral bir defa kimin aradığını sordu fakat Kenan isim vermedi. Hans'tan endişelenmeye başlamıştı. Acaba Alman polis nerelerdeydi? Scotland Yard'ın onu tekrar sorgulamaya almasından ya da tutuklamasından endişeleniyordu. Gerçi İngiliz polisi diğer milletlerin polisine kıyasen fazla soğukkanlı, acele karar verip eyleme kalkışmayan, bütün delillerin ortaya çıkmasını bekleyecek kadar muhafazakar bir yapıdaydı ama matbaacı Jason Boyle'un katliyle Cassini vakası arasında bir münasebet kurduysa Hans Milch'i içeri alabilir, en azından tekrar sorguya çekebilirdi. Kenan'ın huzuru kaçmaya başlamıştı. Kız sofrayı kaldırırken o da pencereden dalgın nazarlarla sokağa baktı. Evin gözetlendiğinden emindi ama her tarafın yeşil çim alanlarla kaplı olduğu bir banliyö semtinde şüpheyi çekecek ne bir araba ne de insanlar gördü. Scotland Yard işini iyi yapıyor olmalıydı. Şoför kırıklı adamı da marketten çıktıktan sonra bir daha görememişti. Betty mutfaktaki işini bitirip yanına geldi. Pazartesi günü işinden ayrılmayı istediğini ve istifa edeceğini söyledi. Kız biraz düşünceli ve mahzundu. İşini kaybedecekti. Kenan ona şefkatle sarıldı ve saçlarından öptü. Betty gerçekten zor durumdaydı ve ilerideki günlerde durumu daha da zorlaşacaktı. Ona anlayış göstermesi lazımdı. El ele yatak odasına geçtiler ve her şeyi unutarak uzun uzun seviştiler. Saat 5 sularında şoför Dark cep telefonundan tekrar Carnaby malikanesini arıyordu. Son durumu patronuna özetledi. Çift hala Canterbury'deki evdeydiler ve dışarıya çıkmaya niyetleri yok gibiydi. Dark evin karşısındaki bir pastanede olduğunu söyledi. Aldığı emir beklemesi yolundaydı. Etin Capshaw daha ilerideki saatlerde yanına birini yollayacaktı. Emir kesin ve netti. Dark telefonu kapattı. Etin Kepşov telefonu kapattıktan sonra bizzat kullandığı arabasıyla doğru Heathrow havaalanına gitti. Barbados'tan Jonathan Crenlay'ı getiren uçak az sonra meydana inecekti. Eski çavuşun sırtında mavi, açık renk Panama kumaşından yapılmış bir elbise vardı. Mevsim farkını dikkate almadığından kıyafeti sırıtıyordu. Ethan onu hemen fark etmişti. Jonathan'ı biraz yaşlanmış gördü. Sanki omuzları çökmüş, o eski hareketli ve cevval halini kaybetmiş gibiydi. Yüzü sıcak tropikal iklimlerde yaşayan herkes gibi güneşin etkisinden esmerleşmişti. Hatta onu ilk gören bir Hintli ya da Barbados'un yerlisi sanabilirdi. Elinde orta boy bir bavul taşıyordu. Ethan kalabalığın arasından sıyrılarak sekretere yaklaştı. Jonathan da onu fark etmişti. Birbirlerine ellerini uzatırken ikisi de suni bir şekilde gülümsediler. ''Hoş geldin Jonathan, nasılsın bakalım?'' Avukat biraz da isteyerek ve onun mevkiini hatırlatmak istercesine kibirli ve havadan bakan bir eda ile hatır sormuştu. ''Teşekkür ederim Bay Capshaw, iyiyim. Ya siz?'' ''Harry nasıl, onun da sıhhati iyi mi?'' ''Çok iyi, buraya beni karşılamaya gelmekle büyük nezaket gösterdiniz.'' ''O da ne demek Jonathan, sen bizim eski ve vefakar dostumuzsun.'' Böyle düşünmekliğiniz beni çok duygulandırdı. Ethan bir an kuşkuyla sekretere baktı. İfadesinin gerçek olup olmadığını anlamak istemişti. Fakat gülümseyen Jonathan Crenna'nın yüzünden anlam çıkarmak imkansızdı. Birlikte Jaguar'a doğru ilerlerken Ethan, ''Buraya gelmeyeli uzun zaman oldu. Herhalde İngiltere'yi özlemişsindir.'' diye konuştu. ''Doğrusu özlediğimi pek söyleyemem. Barbados'tan çok memnunum. Artık orası benim memleketim oldu. Aradığım her şey orada mevcut. Bol güneş, sıcak iklim ve istenecek her imkana sahibim. Hatta bu seyahate biraz da istemeyerek katlandığımı söylemek zorundayım.'' ''Ne kadar kalacaksın Jonathan?'' Sekreter arabaya binerken bir an şaşırmış gibi avukatın yüzüne baktı. ''Yoksa haberiniz yok mu? Neden? Efendi Capshaw size bildirmedi mi?'' ''Neyi Jonathan?'' ''Buraya beni görevli olarak gönderdiğini. Şikayetlerini inceleyip halledince kadar burada kalmak zorundayım.'' Ethan şaşırmıştı. Suratı asılarak sekretere baktı. ''Neden bahsettiğini anlamıyorum. Ağabeyimin şikayeti ne olabilir ki?'' ''Bağışlayın Bay Capshaw. Bu konuyu efendinin size açtığını sanıyordum.'' Arabaya bindiler ve Jaguar hareket etti. Bir süre konuşmadan yol aldılar. Ethan, Jonathan her gelişinde bir yığın uğursuzluğun ve aksiliğinde birlikte geldiğine inanırdı. Ağabeyinin bu kez de onu hangi nedenlerle gönderdiğini tahmin edebiliyordu. Yolunda gitmeyen bazı olaylar ve pürüzler vardı ama mali konulardaki açıkları yakalamadığı sürece bir sorun çıkmazdı. Bunca zaman süresince tabiidir ki ufak tefek olaylar çıkacaktı ve bunları Jonathan'a izah etmek zor olmayacaktı. O manyak ağabeyi yıllardır çekildiği inzivadan işleri idare etmenin bu kadar kolay mı olduğunu sanıyordu. Dış dünya bambaşka bir alemdi ve o dünyaya ancak normal insanlar hükmedebilirdi. ''Harry yine neden şikayetçi Jonathan?'' diye sordu buz gibi bir sesle. ''Bay Capshaw, isterseniz bunları daha sonra konuşuruz. Doğrusu epey yorgunum ve şu anda istirahat etmek istiyorum.'' ''Hınzır domuz.'' diye düşündü içinden Ethan. Aklınca onu merakta bırakacak, heyecanlandırıp korkutacaktı. Ona kendi taktiğiyle karşılık vermeyi düşündü. ''Tabii Jonathan, haklısın.'' dedi. ''Bunları daha sonra da görüşebiliriz. Şimdi bir duş alır, yemeğe kadar dinlenirsin.'' ''Ne yemeği? Otele gitmiyor muyuz?'' ''Otele mi? Yapma dostum. Otele de nereden çıkardın şimdi? Hiç ağabeyimin bunca yıllık dostunu otele bırakır mıyım? Carnaby'nin bir yığın boş odası var. Seni kendi malikanemde ağırlayacağım. Fakat ben Royal Lanchester'da yer etmiştim.'' ''Boş ver şimdi. Carnaby'ye gidince rezervasyonunu iptal ederiz. Hem bu gece yemekte görmekten hoşlanacağın misafirlerim de var.'' ''Misafir mi?'' ''Evet, 3 ve 5 numaralı timler burada.'' ''Öyle mi? Bilmiyordum.'' ''Yapma Jonathan, sen her şeyi bilirsin. Onları bir süre gidecekleri yerlerden alıkoyduğumu da mutlaka biliyorsundur.'' ''Bu timlerden birinin İspanya'da, birinin de Türkiye'de olduğunu sanıyordum.'' ''Doğru, öyle olmaları lazımdı ama değiller.'' ''Efendinin bu değişiklikten haberi var mı?'' ''Henüz yok.'' Jonathan Crenna şaşırmış gibi davranarak avukata baktı. ''Nedenini henüz bilmiyorum ama bu davranışınız bana biraz tuhaf geldi. Umarım Efendi Capshaw kızmaz.'' ''Kısa da pek önemli değil Jonathan. Ne demek istediğinizi sorsam kabalık etmem değil mi?'' Avukat soğuk bir şekilde gülümsedi. Önce cevap vermedi. Sonra ''Ne kadar zamandan beri ağabeyin hizmetindesin Jonathan?'' diye sordu. ''20 yılı aşıyor efendim. Ve o bunca zamandır bulunduğu çiftliği hiç terk etmedi değil mi?'' ''Evet, hiç terk etmedi. Bu çok uzun zaman Jonathan. Dünyada büyük bir değişim oluyor. İnsanların amaçları, hırsları, dünya görüşleri, kişisel politikaları ve arzuları değişen ekonomik ve kültürel başkalaşımla farklılıklara uğruyor. Ne demek istediğimi anlıyor musun?'' ''Pek anladığımı söyleyemem efendim.'' ''Harry'nin bu değişime ayak uydurabilmesi için o iğrenç dört duvarın arasından çıkması, hayatın değişen dinamiğine ayak uydurması lazım. Fakat bunun imkansız olduğunu biliyorsunuz efendim.'' ''Yaşamda imkansız diye bir şey yoktur Jonathan. Harry'nin artık o adayı terk etmesi gerekli.'' Sekreter sustu. Efendi Kepşov galiba yine haklı çıkmıştı. Zaten o ne zaman yanılmıştı ki? Barbados'ta geçirdikleri son gecede bunca yıllık dostunun endişeli tavırları gözünün önünden canlandı. Anlaşılan görevi cidden zor olacaktı. İçini bir üzüntü kapladı. Efendi Kepşov'un bu kararı kolay vermediğini biliyordu. Kendisinden çok eski dostu için üzülmeye başladı. Ethan, bana hak veriyor musun Jonathan diye sordu. Sekreter politik olduğuna inandığı bir ifadeyle, sanırım fikrimi ancak sizinle yapacağım uzun bir görüşmeden sonra açıklayabilirim efendim diye mırıldandı. Jaguar'ı gazlayan Ethan içinden gülümsedi. Jonathan Crenna'dan hoşlanmazdı ama onun zeki ve şartlara kolay uyum sağlayan biri olduğunu kabul etmek zorundaydı. O her devrin adamı olabilecek peanetteydi. Az sonra Carnaby malikanesinin ışıkları göründü. Demir kapıdan uçsuz bucaksız gibi görünen ve dört bir yanı çimlerle kaplı tarihi şatonun bahçesine girerlerken avukat Ethan Kepshaw çok önemli bir engeli aşmanın huzurunu yudumlamaya başlamıştı. İngilit aynanın karşısına geçmiş düzgün ve kıvrak vücudunu seyrediyordu. Sarışın kadın çırılçıplaktı. Uzun parmaklarını saçlarının arasına daldırarak tepesinde topladı ve koltukta oturan Thomas sordu. Topuz mu yapayım yoksa serbest mi bırakayım? Hiç fark etmez. Her iki haliyle de çok güzelsin. İngilit alaycı bir şekilde gülümsedi. Öyle mi? Amerikalının gözleri ihtirasla parıldıyordu. Evet, hayatımda senin gibi bir dişiye hiç rastlamadım. Müthiş bir kadınsın İngilit. Bunlar iltifatsa çok bayağı. Ben hislerimi ancak bu kadar ifade edebilirim. Daha ne demin bekliyorsun? Bir şey beklediğim yok Tom. Lütfen çekmeceden süt yerime külotumu uzatır mısın? Sırtına koyu renk elbise giymiş olan Tom ayağa kalktı, çekmeceyi açarak içine baktı. Sarı, siyah ve beyaz olmak üzere üç takım iç çamaşırı duruyordu gözün içinde. Hangisini istiyorsun diye sordu. Sen hangisini seçersin? Siyahı. Neden? Tahrik edici ve baştan çıkarıcı bir renktir de ondan. Siyah çamaşır giymiş bir kadın görünce dayanamam. Öyleyse beyazı ver. Ama ben siyahı seçmiştim. Yemeğe yetişeceğiz. Şimdi seni baştan çıkarmak istemem. Şu çıplak halinle zaten beni kahrediyorsun. İngilit gülümsedi. Çekmeceden siyah çamaşırlar alan Tom kadına yaklaştı. Yatağın üzerine giymek için serdiği dekolte elbise siyahtı. Çamaşırları kadına uzattı. İngilit daracık külotu bacaklarına geçirirken baygın gözlerle devasa Amerikalıyı süzüyordu. Tom daha fazla dayanamadı. Kadına sarıldı ve ihtiraslı dudaklarını kadının çıplak göğüslerine değdirdi. İngilit belki bir süre onun heyecanını yatıştırmasına ses çıkarmayacaktı. Fakat çalan telefon sesi üzerine Tom'u göğsünden iterek ahizeye doğru yürüdü. Durans Oteli'nin telefon operatörü, ayırmayın efendim sizi Barbados'a bağlayacağım diyordu. İngilit heyecanla almaca yapıştı. Kimin aradığını bilmeyen Tom dikkatle onu izliyordu. Sarışın kadını üzerinde tek parça, daracık bir külotla seyretmek başlı başına bir zevkti. Fakat telefon konuşması uzadıkça İngilit'in yüzünün ciddileştiğini, gerildiğini ve heyecana kapıldığını hissetti. Sanki bu bir tür orgazmdı. Aynı şeyi kadının cinayet evvelinde ve sonrasında yaşadığında görmüştü. İngilit hiç konuşmuyordu. Sadece telefonu kapatmadan evvel anladım efendim diye mırıldandı bir kere. Ahize yerine koyarken yüzü kireç gibiydi. Tom, kimdi arayan diye sordu. İngilit dalgın gözlerle bir dost dedi. Eski bir dost. Altıncı bölüm. 1. Londra, İngiltere. Carnaby Malikanesi Tom'a göre çok farklı bir yerdi. Eski şatoyu bu hale getirebilmek için muazzam bir servet harcanmış olmalıydı. Kabul edildikleri salonda tıpkı müzelerdeki gibi birçok antika eşya, dünyanın dört bir yanından gelen resimler ve vazolar vardı. Duvarlarda yine çeşitli ülke insanlarının maskları bulunuyordu. Büyük mermer şöminenin sağında çapraz asılı antika kılıçlar, ne olduğunu anlamadığı bir filama ve büyük taş kolonun hemen yanı başında bir Sakson şövalyesinin çelik sırrı mevcuttu. Bayan Kepşov ince ve zarif bir kadındı. Tanımadığı misafirlerini ölçülü bir nezaketle fakat biraz soğuk karşılamıştı. Tom, kocasının malikaneye fazla misafir davet etmediğini düşündü. Kadıncağız misafirlerini pek belli etmemeye çalışmasına rağmen biraz garipseyerek ağırlamıştı. Erkekler şimdiye kadar gördüğü en iri yaratıklardı. Yanlarında getirdikleri kadınların ise eşleri olmadığını hemen anlamıştı. Tanışma sırasında soyadlarının verilmemesi de tuhafına gitmişti. Glenda Kepshaw, kocasını sadece iyi kazanan bir avukat olarak tanırdı. Gerçek servetin kaynağını ise hiç düşünmemişti zaten. Yüzü güneşten iyice yanmış Jonathan Crenna'dan da hoşlanmamıştı. Onun hayatında hiç görmediği esrarengiz kayınbiraderinin yakın bir dostu ve sekreteri olduğunu Ethan'dan daha önce öğrenmişti. Fakat adam mesafeli ve soğuk duruyordu. İngilt diye tanıştırılan kadın fettan ve fazla dişi görünüyordu. Paula Deneni ise bütün çekiciliğine rağmen erkeksi davranışlarıyla sinirine dokunmuştu. Max denilen adam ürkütücüydü. İçlerinde en normal ve sıcak olanı Tom'du. Glenda Capshaw onun Amerikalı olduğunu hemen anlamıştı. Aksanı kendisini hemen ele veriyordu. Tim elemanları Jonathan Crenna'dan en az Efendi Capshaw'dan çekindikleri kadar mesafeli ve saygılı dururlardı. Zira onun Korevega çiftliğindeki otoritesini hepsi yakından bilirlerdi. Bu nedenle onu yeniden görmelerinden duydukları memnuniyetlerini söyleyişleri hiç de candan ve inandırıcı olmamıştı. Etin Capshaw bunu zevkle müşahede etti. Gerekirse bu antipatiden istifade edecekti. Yemek oldukça soğuk geçti ve kısa sürdü. Sofradan kalktıklarında Etin karısından misafirlerini yan salondaki resim galerisini gezdirmesini rica etti. Glenda resim yapardı, hatta iyi bir ressam olduğunu bile söylemek mümkündü. Carnaby Malikanesi'ndeki birçok değerli tablonun toplanması biraz da onun sevgisinden ve merakından kaynaklanmıştı. Glenda Capshaw isteksizce yerinden kalktı, Ethan'ın bu isteğini geri çeviremezdi ama misafirlerinin resim kültürlerinin olmadığına ve galeriyi gezmek gibi istekleri bulunmadığına emindi. Jonathan Crane de ayağa kalktı, Ethan kibar bir sesle ''Sen lütfen kal Jonathan'' dedi, ''seninle konuşacağım şeyler var.'' Sekreter hiç sesini çıkarmadan koltuğuna otururken avukat o sabah tütüncüden aldı Meksika purolarını uzattı. ''Bunları senin için aldım, puro sevdiğini hatırlıyorum.'' ''Çok naziksiniz Bay Capshaw, bunu unutmamanız ne büyük incelik.'' Avukat soğuk bir şekilde sırıttı. Misafirler resim galerisini gezmek için salondan uzaklaştırırlarken Ethan artık açık konuşma zamanı geldi Jonathan diye fısıldadı. Buraya niçin geldin? Sekreter purosundan derin bir nefes çekerken dik dik avukatın suratına baktı. Sanki esmer teni daha koyulaşmış, koyu renkli gözlerinin derinliklerinde küçümseyen bir ifade oluşmuştu. Sesi tok, kararlı ve hükmeder gibi çıktı. Ağabeyiniz son zamanlarda sizden hiç memnun değil. Kendi adınıza ona sormadan bazı işler çevirdiğinizi, emirlerine karşı geldiğinizi ve ondan para kaçırdığınızı düşünüyor. Buraya hesapları incelemeye, bazı olayları soruşturmaya geldim. Ethan sırıttı. Yani beni teftiş etmeye, öyle mi? Nasıl değerlendirirseniz öyle olsun ama basitçe evet diyebilirim. Çok komik. Harry'nin değişen şartlardan haberi olmadığını sana söyledim. Böyle bir organizasyon dünyanın öbür ucundaki küçük bir adadan idare edilemez. Açık konuşalım Jonathan. Harry kendisini daracık bir odaya hapsetmiş zavallının teki. Teknolojik imkanları ne olursa olsun o gün ışığı görmeyen yarı meczup bir adam. Artık yeter. Benim burada neler çektiğimi o bilmiyor. Organizasyonun bütün yükü benim omuzlarımda. Müşterilerle ben muhatap oluyorum. Bağlantıları ben kuruyorum. Tehlikeyi ben çekiyorum. Sonra da sıkılmadan benden şikayet ediyor ve beni suçluyor. Bu kadar fazla artık. Sekreter soğuk bir şekilde avukatı süzdü. Yakınmaya pek hakkınız olduğunu sanmıyorum. Şu yaşadığınız debdebeli hayata bir bakın. Ailenizin geçmişini çok iyi bilirim. Bu saltanata sırf avukatlıkla erişmeniz olacak şey değildir. Servetinizin kökünde ağabeyinizin size sağladığı imkanlar yatar. Bu şatoyu nasıl aldınız? Paha biçilmez eşyalarınız, antika koleksiyonlarınız, galerideki resimlerin menbaı nereden geliyor? Bunların hepsini mecbur olmadığım halde sana açıklayabilirim. Harry haksızlık ediyor. Müşterilerle ilgili dosyayı buraya getirdim. Dilersen inceleyebilirsin. Ona kazık atmadım. Daima sadık kaldım. Bu iddialar beni rahatsız ediyor. Gerçek olmasını çok arzu ederdim Bay Capshaw. Ne demek istiyorsun? Elinde aksini kanıtlayacak belgeler mi var? Üzgünüm ki öyle avukat bey. Neymiş onlar? 2 ve 7 numaralı ekipten bazı bilgiler aldık. En büyük hatayı orada yaptınız. Timler Efendi Capshaw'a mutlak bağlı ve sadıktırlar. Onların efendiye ihanet edeceğini düşünmekle yanıldınız. Ethan birden sapsarı kesildi. Bir müddet önüne baktı. Sonra size ne söylediler diye sordu. Her şeyi Bay Capshaw, her şeyi. Efendi çevirdiğiniz bütün dolapları biliyor. Avukat uzun süre hareketsiz kaldı. Neden sonra yerinden kalkıp kendine yarım bardak viski koydu, sek olarak bir dikişte içti. Konuşmaya başladığında o her zamanki kendine güvenen, azametli ve mağrur hali kalmamıştı. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun Jonathan diye sordu. Sesi titremişti. Bunu size hemen açıklamak istemezdim ama efendiden aldığım talimat gereği buradaki işlere el koyacağım. Yani sizin anlayacağınız bir süre Londra'yı ben idare edeceğim. Bunu becerebileceğin aklın kesiyor mu? Bilmiyorum efendim ama ağabeyinizden aldığım talimat bu merkezde. Yani işim bitti artık. Onu mu demek istiyorsun? Jonathan Crenna yumuşak bir ses tonuyla korkarım öyle Bay Capshaw diye fısıldadı. Ama ne de olsa o büyük adamın kardeşisiniz. Belki ileride sizi bağışlar ve yeniden işinize iade edebilir. Avukat titreyen parmaklarıyla kendisine iki parmak daha viski koydu. Harry'i ikimiz de iyi tanırız Jonathan. Onun asla affetmek gibi bir hasreti yoktur. Anlaşılan beni devreden çıkardı artık. Şimdilik öyle görünüyor efendim. Bunu yine de takdirle karşılamalısınız. Bana kalırsa büyük âli cenaplık gösterip hayatınızı bağışladı. Çünkü Efendi Capshaw asla bu ihaneti affetmezdi. Dua edin ki onun kardeşsiniz. 21. ayrımın sonu. Sayfa 277. Devamı 22. ayrımda.